Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programı ile yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Nasıldı, heyecanlı mı bu gününüz?
Normal.
Normal miydi? Malum bu hafta senenin aslında ekonomik değerlendirmeleri yaptığımız son programımız bu. Gelecek sene Allah kerimdir. Rabbim hayırlar versin.
Amin.
Bu hafta önemli iki tane kararın açıklandığı hafta oldu. Bir tanesi asgari ücret, öbürü de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faiz oranı ile alakalı açıklaması. Şimdi 22.104 lira asgari ücretin rakamı, %30'luk bir artış demek. Öbür taraftan da 50 olan politika faiz oranı 47.50'ye, yani 250 bas puan indirilerek 47.50'ye indirildi. Çokça konuşuldu, malumunuzdur, ekonomiyi yorumlarken, finans piyasalarını yorumlarken haber önceden alınır, gerçekleştirildiğinde satılır.
Satılır.
Şimdi asgari ücretle alakalı haber de alındı, satıldı. Politika faiz oranı ile alakalı haber alındı, satıldı. Ve senenin sonuna geliyoruz. Şu ortamı bir yorumlamakta fayda var. Özellikle bu asgari ücretle alakalı başladım. Çünkü o çok geniş kitleri ilgilendiriyor. Enteresan bir şekilde medyada söz sahibi olmaya çalışan insanlar, ya insanlar niye bu kadar sessiz, niye tepki vermiyorlar gibi böyle bir gıdıklamaya çalışıyorlar. Ne olmalıydı ki insanlar nasıl tepki vermedi? Siz nasıl yorumladınız bunu?
Şimdi geçim sıkıntısı açısından baktığımız zaman, yani bu 22.100 lirayla geçinmenin mümkün olmadığını herkes biliyor. Şu var tabii, şimdi daha önceki yaşadıklarımızı hatırlayacak olursak, yüksek belirlendiği zaman asgari ücret maalesef bunu fırsata dönüştüren bir yapıya da sahibiz. Bir anda asgari ücret açıklanmış, henüz ilk maaşlar bile ödenmemiş, sanki tüm maliyeti oluşturan kalem işçilik ücretleriymiş gibi fiyatlara yansıtılıyor ve böyle bir istismar da başlıyordu. Bu da tabii enflasyonu karşılıklı bir sarmal haline getirip tekrar enflasyonu artıracak bir süreç doğuyordu. Dolayısıyla enflasyonun bu seviyede, yani 2025 yılındaki enflasyon beklentisi doğrultusunda bir ona göre hizalanmış bir açıklama, bir tespit olduğu için bir kere kolay istismar edilemeyeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
O konuda biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı da hemen bir
evet, o da dikkatimizi
bir çekti. Duyuru genelge adı neyse, basın açıklaması yayınladı. O basın açıklamasında 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin fiyatlama davranışına etkisine ilişkin basın açıklaması. Başlık böyle. Ve içeriğinde de şu: geçmiş yıllarda, geçmiş ara dönemlerde de dahil olmak üzere asgari ücrete zam yapılıyor. Ertesi gün o fiyatlar olduğu gibi etiketlere yansıyor. Dolayısıyla bununla alakalı olarak Ticaret Bakanlığı olayı yakından inceleneceğini, izleneceğini, bunun istismarına yönelik olan davranışların cezalandırılacağına dair bir açıklama yapıyor. Tabii burada olayın vicdani boyutu var. Biz yani aylardır, hatta yıllardır buradaki enflasyonun ana tetikleyicilerinden bir tanesinin ahlaki olduğunu, beklenti enflasyonunun bizde maliyet ve talepten daha fazla olduğunu, yani şunu anlarsınız, fiyatlar artacak diye insanlar, yani parada kalmak yerine eğer ellerinde paralar varsa gidip alabilirler. Çünkü zaten bankayla ya da finans piyasalarından borçlanarak bir şey alma şansı yok. Ancak elinde para olan insanların para erimesin, gideyim bir şey alayım, öne çekmek talebi. Bu anlaşılabilir bir şey, ama bunu nasıl olsa fiyatlar artacak deyip katlanılmayan maliyetleri fiyatlara yansıtıldığı zaman, işte bunun yıllardır sıkıntısını yaşıyoruz ve dünyanın şu an, yani şu Arjantin'de düzeltirse dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan, kendi kendine zulmeden, bütün dengeleri, değerleri bozan bir şeyle baş başa kalan nadir ülkelerden bir tanesi olarak devam edeceğiz. İnşallah bu bir hayra vesile olur ve özellikle insanların katlanmadıkları maliyetleri fiyatlara yansıtmak gibi bir, yani ben onu zulüm olarak algılıyorum. O zulme sapmazlar diye umut ediyorum. Ama şu bir gerçek, yani enflasyon artmaya devam ediyor. Hız azalsa dahi artmaya devam ediyor.
Evet, yani enflasyon azalması, aşağı doğru dönmesi önemli, değerli. Tabii şimdi maliyetler açısından işçilik ücretlerinin tek kalem olmadığını ifade ettik. Tabii bunun yanı sıra diğer temel ihtiyaçlar açısından bakıldığında da işte özellikle devletin fiyatı belirlediği işte enerjiyi de benzer hususlardaki artış oranlarının da enflasyonu ve bu oranları gözeterek yapılması önem arz ediyor. Yani ücrete %30 zam yapıldığı bir dönemde %30'un üzerinde gelecek temel ihtiyaçlara başta enerji olmak üzere gelirse o da moralleri bozacak diye düşünebiliriz. Yani o tarafı da dikkate almakta yarar var.
Evet, onu dikkate almak kesinlikle yararlı. Burada tabii konuşulan asgari ücret, hatta bir gün sabahleyin zannedersem bir OSB başkanının bir açıklaması var. Asgari ücret kaldırılsın diye. Yani asgari ücretin varlığı insanların o fiyattan, hatta kaldırılsın ifadesi yanında şunu söylüyor. Bölgesel uygulanamıyorsa, orada hatta şey yapmış, benzetme yapmış, güvenlik görevlisiyle işte IT'de çalışan insanların aynı ücretle, aynı ücret sistemine tabi olması. Ya burada bir algıda mı problem var? İnsanlar bunun canları istedikleri mi? Yani iyi firmalarda kimse asgari ücretle falan çalışmıyor. O bir taban.
Doğru, evet.
Yani orada devlet kendince bir şey yapıyor ki dünyada bütün ülkelerde var bu. Yani açın makroekonomik verilerin yayınlandığı bütün sitelere bakın. Her ülkenin işte bir asgari ücreti, minimum wage dedikleri o şeyi görürsünüz yani. Hepsinde görürsünüz. Yani bu dünyada var olan bir şey ama onu uygulamak zorunda değilsiniz. Önemli olan burada refah arttırabilmek. Biz işte o refah konusunda istediğimiz kıvamı bir türlü yakalayamadık gibi sanki. Burada toplumun özellikle bir kesimi ciddi bir refah seviyesiyle, ekonomik güçle tadına varırken diyeyim, çünkü başka kelime gelmedi aklıma.
Evet.
Öbür taraftan da insanlar geçimlerinde zorlanıyorlar. İşte yani buradaki uygulanacak politikalarla hedeflenmesi gereken en temel şey orta noktada insanları refahta birleştirmek. Yani aşağıda olanları yukarı doğru çekmek. Yukarıdakilerin aşağı çekmeyin ama en azından aşağıdakilerin yukarıda ortalama yükseltecek şekilde bir yerlere çekilmesini sağlayacak adımların atılması icap eder. Ama şu da bir realite, özellikle bu enflasyonun düşmesinde uygulanan maliye politikalarında, vergi artışında dolaylı vergilere yüklendiğiniz sürece de bu mümkün olmayacaktır. Ekmeği alanla lüks tüketen arasındaki vergi ayrımı gözetmeksizin ikisi de tüketiyor diye vergiye tabi tuttuğunuzda bu gelir dağılımındaki özellikle mali ayağında o adım atılmamış olacak ki Merkez Bankası'nın dünkü kararında enflasyonla mücadelede, çünkü ana önceliği o, maliye politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini bir kere daha altını çizerek karar açıkladılar. Yani isterseniz buradan ufak ufak şeye de geçelim yani.
Evet, mali politikalar çok zikrediliyor ve haklı olarak da zikrediliyor. Bunun davranışsal boyutunu da konuşuyoruz. Yani insanların algısı açısından. Tabii bu kamu harcamaları derken de devletin mekanizmalarına bakmakta yarar var. Yani son dönemdeki süreçlere bakarsak özellikle kamuda çalışan sayılarının ciddi bir artışa neden olduğunu görüyoruz. Ama bir taraftan da bizzat kendi yaşamımıza yansıyan bir husus var. Özellikle dijitalleşmeye bağlı olarak artık birçok şeyi devlet dairesine gitmeden self-service bir şekilde herkes kendi şeyiyle girip halledebiliyor. Bu durumda bu kadar memur ihtiyacı nereden doğuyor? Şunu da görüyoruz. Siz öğrencilere ders veriyorsunuz Ünsal Bey. Mezun olan gençler ilk hedefi nedir? KPSS'ye çalışıp devlete girmeye çalışıyorlar. Bunu da düşünmek lazım. Yani kamu harcamalarını azaltmayı düşünürken ilk planda makam arabaları görünür olarak rahatsız edici bir durumda. Ancak oransal bakıldığı zaman çok büyük bir şeye tekabül etmiyor.
Ama ücret
efendim?
Devlet memurlarının ya da kamuda çalışanların ücret yükü.
Ücret yükü çok ciddi seviyelerde. Bir de zaten eğer refah seviyesini yükselteceksek verimliliği artırmamız, insanlarımızın yeteneklerini de bu doğrultuda artırmamız gerekiyor. Şimdi bakıldığı zaman burada normalde işleyen mekanizma zaman zaman Türkiye'nin hızlı geliştiği dönemlerde oluyordu. Devletten ayrılıp daha yüksek maaşlar için özel sektöre bir geçiş yaşanırdı, değil mi? Şey olarak hele hele belli mesleklerde bu net olarak görünürdü yani.
Şu an tersi işliyor.
Evet, şu anda.
Başlangıçta devlet yüksek başladığı için insanlar orada başlıyorlar. Çok azı devletten özel sektöre geçiyor. Çünkü zaman içerisinde ücret aynı kalsa dahi kamuda konfor alanlar oluşuyor. Belli bir alışmışlık, belli bir rahatlık. Orada bulunmuş olmanın getirdiği başka imkanlar. Yani
en önemlisi de iş garantisi, işten atılma tehlikesi evet. Yok. Emekli olana kadar çok ağır bir suç işlemediniz müddetçe. Velev ki öyle oldu. O mekanizmaların işletilip işten atılması da 3-4 yılı alan bir süreç yani. O zamana kadar da iktidar değişiyor, bir şeyler oluyor yani. Yani yapanın yanına kalıyor gibi örnekler çok fazla orada.
Evet, biz dönelim tekrar. Merkez Bankası, para politikası, enflasyon, işte asgari ücret, bu banttaki konuşulanlara. Şimdi faizde indirim olunca hemen herkesin sorusu, ortak sorusu, kurda bir hareketlenme olur mu? Şimdi önce faizin niye indirildiği ile alakalı, nasıl indirildiği ile alakalı kısma bakalım. Yüzdesel anlamda neye tekabül ettiğine bir bakalım. Ondan sonraki kısmı değerlendirelim derim ben açıkçası.
Buyurun.
Çünkü burada özellikle yani 50'den politika faizinin %50'den 47.50'ye gelmesi evet şey olarak baktığınızda şekil olarak baktığınızda önemli bir indirim. Yani bir de piyasa beklemiyordu diye bir kısım var. Yani insanlar yorum yaparken ben 150 bas puan bekliyordum işte 250 geldi ya da 200 bekliyordum 250 geldi. Sanki arada çok büyük fark varmış gibi. Yani bu rakamları Bir günlük para hareketleriyle yok etmeyi başarabilmiş bir şeyimiz var. Ekonomimiz var bizim. Yani çok büyük değil o rakam. Neyse insanların beklentisi aşağıdaydı ya da yukarıdaydı. Önemli olan Merkez Bankası'nın daha önce vermiş olduğu sinyaller çerçevesinde Aralık ayını yıl bitmeden evet yani buraya biz bir adım atacağız. Yeter ki enflasyondaki artış hızında bir yavaşlama olsun. Biz gereğini yaparız. Eleştirilen diğer bir konu da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantı sayısının 12'den 8'e düşürülmesi. O çokça konuşuldu. Tek başına bir anlamı var mı sorusunun cevabı? Aslında insanlar da biliyor ama hazır konuşacak malzeme çıkmışken konuşalım diye. Yani ben baktığımda geçmiş yıllarda da yani eskiden de uygulamada 8 vardı. Yani hatta bu bayağı da bir konu olmuştu. Bir Merkez Bankası Başkanı görevden alınırken.
Neydi soy ismini hatırlayayım.
Çetinkaya.
Murat Çetinkaya evet.
Merkez Bankası görevden alınırken beyefendi kime sorarak işte o zaman 12'yi 10'a indirdi falan. Evet. Halbuki 8'e inmişti.
8'e inmişti evet.
Dolayısıyla oradan baktığımızda da yani evet bunlar geçmişte de var olan şeylerdi. Önemli olan sizin ortaya koyabileceğiniz performans. Yani kamu olarak enflasyonla mücadele noktasında madem otorite elinizde. Madem silahların tamamı sizin elinizde, bunu uyumlu bir şekilde kullanıp kullanmadığınızla alakalı hadise. Merkez Bankası diyor ki ben tek başıma yetemem bununla. Evet benim asli görevim fiyat istikrarını sağlaması ama ben tek başına buna yetemem. Neye ihtiyacım var? Maliye politikasına ihtiyacım var. O zaman da Hazine Maliye Bakanı'na dönerek hadi Hazine Maliye Bakanı'nda bir taraftan kayıt dışılıkla mücadele ediyor. Öbür taraftan bozulan dengelerin yani daha fazla bozmaması için işte başta asgari ücret olmak üzere. Yani bir taraftan gider ayağı var öbür taraftan gelir ayağı var. Şimdi siz yüksek faiz politikasından dolayı işletme sermayesini kaybedip kapanan firmalar ya da konkordat ilan eden firmalarla bir taraftan uğraşırken öbür taraftan vergi gelirlerinizi arttırmanız gerekiyor. Bir taraftan aldığı asgari ücret üzerinden ya da asgari ücreti vergiye tabi olarak alan insanlar varken öbür tarafta işte Maliye Bakanı'nın ifadesi olduğu için ayda 5 milyon lira, 10 milyon lira kredi kartıyla harcayıp hiçbir yerde gelir beyan etmeyen insanlar var. Buradaki dengelerin sağlanması açısından da kolay bir süreç değil. Bir de insanlar kolay kolay alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Yani yüksek gelir grubunda olan insanların önemli bir kısmı gelirlerini kayıt dışı tutma konusunda hala ısrarlılar. Hala o konu, o mekanizma işliyor. Dolayısıyla bizim toplu olarak yani gelir elde ederken bu benim hakkım, işte çok okudum, iyi mesleğim var, dünya kadar emek harcadım deyip kayıt dışı bırakıp öbür taraftan da enflasyonun düşmesini beklemek ya da hükümeti bu anlamda yani tek başına başarıya zorlamak çok akılcı değil, hakkaniyete de uygun değil. Dolayısıyla bu toplu olarak yapmamız gereken bir şey. Uzun vadede şu an gelir olan iyi olan insanların bozulan dengelerde geliri iyi olmayan insanlar tarafından toplumsal barış açısından da iyi bir şey değil bu. Onun için sağlıklı düşünüp bunu el birliğiyle beraber yapmamız gereken bir hadise. Vergi konusunda da yani bizim için zaten öyle bir şansımız yok. Kaçar şansımız yok. Yani herkesin bu anlamda kazandığının üzerinden ödemesi gereken vergiyi hatta bizim gibi peşin peşinde veriyor olması icap eder ki anlam olsun.
Bu çok güzel ifade ettiniz ama toplumsal bir anlayış, birlik nasıl oluşturulabilir? Çünkü kayıt dışı hareket eden taraf bir de kayıt dışı olarak o hizmeti veya malı alan taraf var. Dolayısıyla oradaki vergi oranları ve onun da üzerinde sıkı bir denetimin, denetim mekanizmalarının kurulması çok önem arz ediyor. Hele hele bugün baktığımız zaman bu yapay zeka, dijitalleşme, verilerin değerlenip toparlanması bu işi kolaylaştıran bir unsur. Ancak bakan iktidara atandığından beri bunu sıklıkla gündeme getiriyor. Ama sahada, piyasalarda buna yönelik işte kayıt dışılığın üzerine gidildiği, çözümlendiği sektörler, alanlar veya tek tük de olsa yansıyan işte kayıt dışı bir şey yakalandı gibi kamuoyuna yansıyan, basına yansıyan hiçbir şey görmüyorum. Siz gördünüz mü? Sadece söylem var ama bunun yanı sıra yani özellikle her sektörde, sağlık sektöründe, hizmet sektöründe, hukukta, diğer alanlarda kayıt dışılık devam ediyor yani. Hem de büyük rakamlarda devam ediyor.
Evet, maalesef devam ediyor. İşte oradaki zihin değişikliğinden bahsediyoruz. Yani olay yani...
İşte ne olmalı acaba bir
yani ne şey? Ne olmalı? Bir kere yani şu insanların hani bize sürekli öğretilen işte insan kendi menfaati için rasyonel hareket eder... hep ekonomide bize rasyonel beklentiler teorisi diye öğretilen şey o değil miydi? Yani herkes kendi menfaatini maksimize edecek adımlar atar. Fakat kendi menfaatini maksimize ederken içinde bulunduğu toplumu, devleti, kurumları hırpalayacak adımlar attığında bu yanlış karar almak da böyledir. Gecikmiş karar almak da böyledir. Kayıt dışılığa kayıp vergisini ödememek de aynıdır. Dolayısıyla burada aslında birbirinden çok farklı değil yani. Bir adım atması gerekenin adım atmaması da aynı sonucu doğuruyor. Ya da elinde fırsatı yakaladığı zaman ödemesi gereken yükümlülüklerini ödemeyip bir şekilde bunu sağa sola taşıranların da aynı sorumluluğu var. Burada zihinsel değişime ihtiyaç var. Yani bu ülke bizim. Bir insanlar ülkelerini kaybettiklerinden başlarına nelerin geldiğini, ülkenin zayıfladığında kurumlarıyla ahlaki değerleri, en önemlisi de ahlaki değerleriyle zayıfladığında ya da o ahlaki değerler siyasetin şeyinde ne derler koridorlarında yok edildiği zaman. Dolayısıyla bunların yansıması olarak geri çevirmek çok zor. Yani bozmak çok kolay, geri çevirmek çok zor. Bizim ortaklaşa bir araya gelip hepimizin ama bunun zorluğunu da biliyorum. Yani tekrar o değerleri, önce değerleri ve kurumları ayağa kaldırmamız gerekiyor ki arkadan gelen zihinler bu anlamda toparlansın, değişsin. Onunla alakalı bir şey var mı? En çok eleştirilen hususlardan birisi de biliyorsunuz eğitim sistemimizle alakalı. Çok sık değişen eğitim sistemimizle alakalı. Ve insanların, yetişmiş genç insanların ülkeye olan inancıyla alakalı yaşanan o zihinsel geri çekilişleri de telafi edecek adamlara ihtiyaç var. Yani bu çok uzun bir konu. Onun için böyle sosyolojik anlamı bir analiz yapıp şunu yapılırsa bu olur demek gibi bir şansımız yok. Ama şuna ihtiyaç var bu ülke hepimizin. Bu ülkenin sadece rasyonel beklentilerle ya da kendi şeyimizi çıkarımızı maksimize ederek bir yere varamayacağı gün gibi ortada. Birbirimizin de menfaatini, toplumun, ülkenin de menfaatini maksimize edecek adımlar atıyor olmamız icap eder ki geleceğe daha sağlıklı, sıhhatli bakalım.
Şimdi faiz oranının 47,5'a indirilmesiyle birlikte %6 olan faiz koridoru da %3'e indirilmiş, 300 baz puana indirilmiş durumda. Bunun etkileri ne olur? Yani buradan hareketle hangi sektörler nasıl etkilenecek? Uygulama nasıl olacak?
Şimdi hangi sektörler etkilenecek derken şu an zaten biliyorsunuz başından yani daha doğrusu bu sıkılaştırıldığı söylenen para politikası ki yani sıkılaştırmanın olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani piyasada bu kadar likiditenin olduğu bir ortamda sıkı para politikasının varlığından söz etmek çok zor. Ama öncelik şuydu, ödemeler dengesindeki o sıkıntının çözülmesiydi. O çözüldü mü? Evet, büyük ölçüde çözüldü. Yani şu an rezervin artıda olması, Zaten Merkez Bankası'nın nispeten rahat hareket etmesinin temellerinden bir tanesi o var. Yani bu işte rasyonel politikalar denen uygulamadan sonra artan eksiden 70 milyar dolar eksiden artı 40 milyar dolara geçen, toplamda da 140-150 milyar dolara ulaşan rezervlerden, brüt rezervlerden bahsediyorum. Bunların getirmiş olduğu bir rahatlık var ve ben hatırlıyorum Mehmet Şimşek ilk bakan olduğunda, yani bizim de katıldığımız bir toplantıda söyledi, önceliğimiz enflasyondan ziyade ödemeler dengesindeki bu bozulmuşluğu düzeltmekti. Başarılı olundu mu? Evet, başarılı olundu. Arkasından gelecek olan enflasyonun ineceğine dair önce bir inancın oluşturması, sonra da o adımların atılmasıyla alakalı. Bu Merkez Bankası'nın almış olduğu karar, inancın oluşturulmasında ben bir işaret fişeği olarak görüyorum. Lakin öbür taraftan da şu çok yorum yapılıyor. Yani bunun siyaseten alınmış bir karar olduğu, gerçekte enflasyonda bir iyileşmenin olmadığı şeklindeki çok sesli korunun ortaya koymuş olduğu performans, doğruluk payı olsa da inancı etkiliyor. Yani bizim orada hatırlarsanız geçen hafta da katıldığınız ve zikrettiğim evet. Şeyde inancını yitirmiş insanlara siz üretim yaptırtamazsınız. İnancını yitirmiş insanlara uzun vadeli yatırım yaptırtamazsınız. Bizim o inancımızı tekrar kazanıp üretmenin bu ülkenin yegane çıkış noktası olduğunu, hatta hatırlarsanız MÜSİAD'ın özellikle bu Gazze vesilesiyle bu arada, yani Gazze'yi ve oradaki şehitleri de anmış olalım. Orada yapılan zulmü de hatırlamış olalım. En büyük boykotun üretmek olduğu ile alakalı bir şey vardı. Yani mottosu vardı. Hala o motto geçerli. Gerçekten üretmeyi kaybedersek birçok şeyi kaybederiz. Şimdi Amerika-Çin şeyi başladı. Kavgası sıkılaşmaya başladı. Dün Tayvan'dan bir arkadaş, orada doktora yapan bir arkadaşımız mesaj atmış. Hiç görmediğim kadar burada zırhlı araç görüyorum. Amerikalılar Tayvan'a zırhlı araç indiriyor. Dolayısıyla o bölge şu meşhur Pentagon'un taş, makas, kağıt, yani her bir hareketi onunla simgeliyorlar. Şu an makasçıların devrindeyiz. Makasçılar yani sıcak savaşı, sıcak çatışmaları ön plana çıkaracaklar ve bunun adresi de Uzak Doğu, Çin'in dibi olacak. Başka türlü hem kendi silah endüstrisindeki o yükü atamayacak. Çünkü Orta Doğu küçük bir yer. Yani orada yapacağı çok fazla bir şey yok. Daha büyük bir sıcak alana ihtiyaç var.
Orta Doğu çok yoruldu.
Orta Doğu çok yoruldu. Bir de Orta Doğu'da büyük ölçüde maksatlarını şey yaptılar. Zayıf zayıf ülkeler yapıp, yani orada İsrail için güvenli kalkan alanı oluşturmak istemişlerdi. Onu büyük ölçüde başarmışlardır ama işte bu Suriye mevzu, bakalım sonuçta ne çıkaracak. Dolayısıyla bunun tartışıldığı bir ortamda Türkiye'nin üretmekten vazgeçmesi, üretmeyi terk etmesi kabul edilebilir bir hadise değil. İki tane ülke var. Biz bunu 2001 krizinde gördük. Daha sonra asıl 2008'de Lehman krizinde gördük. Amerika kendi krizini ihraç etti. Bütün dünyaya mal etti. Aynı beceriyi Çin de gösteriyor. Çin kendi krizini ihraç ediyor. Neyle ihraç ediyor? İşte bizim burada sanayimizi çökerterek ihraç ediyor. Krizini bize taşıyor. Dolayısıyla biz onun problemini çözen konumuna geliyoruz. Onun malını satar hale geliyoruz. Kendi sanayimizi yok ediyoruz. Dolayısıyla bu iki devin kendi krizlerini ihraç etme becerisini karşısında biz ne yapacağız sorusunu düşünmemiz gereken yerde biz hala bu enflasyon ahlaki midir, maliyetli midir, o mudur, bu mudur tartışmalarını yapıyoruz. Gelen daha büyük bir problem. Yani Çin'in krizini bize ihraç etmesi, Amerika'nın zaten bütün dünyaya ihraç ettiği krizi Çin'in de ihraç etmesi, biz üretim tarafını kaybederiz.
Evet, üretim tarafını kaybetmemek. Özellikle tabii burada da topyekün hareket gerekiyor. Yani biz aldığımız ürünün Türkiye'de mi üretildi, nerede üretildi, buna bir bakmamızda yarar var. Tabii şöyle de bir gerçeklik var. Bizim özellikle üretim yapımız dışarıdan ciddi miktarda ham madde ve yarım hamul almaya dayalı bir yapı kurulmuş durumda. Dolayısıyla o yapının da temel maddelerde öne çıkması lazım. Hatırlıyorum 70'li yıllardaki başlatılan politikalarla özellikle maden ve maden üretimi konusunda işte gençlik yıllarımda çalıştığım Seydişehir alüminyum tesislerden biliyorum. Birçok yerde demir çelikti, çinkoydu, kurşundu. Ciddi yatırımlar yapılmıştı. Bunların bir kısmı devam ediyor, bir kısmı da çekildi. Mesela Kayseri'de çinkur vardı. Şu anda üretimde olmadığını biliyorum yani yıllardır. Temelde stratejik olarak belli kararların alınıp oralara yatırım yapılması elzem. Hele hele bu teknolojinin dönüşüm dönemlerinde, yani robotların falan kullanıldığı, yapay zekanın kullanıldığı bir dönem fırsat da oluşturuyor. Ancak oradaki göstergelerde yeterince aktif olmadığımız yönünde görünüyor. Özellikle yapay zeka tarafında. Bu arada dikkat çekici bir şey var, onu da konuşmakta yarar var. Enflasyonla mücadele açısından sanıyorum bana geldiği gibi herkese de geliyordur. Herkesin bir bankası var. O bankalardan özellikle tüketici kredisi kullanılmaya yönelik ciddi bir tanıtım ve reklamlar var. Bu arada baktığımız zaman tüketici kredilerinde de büyüme var. Şimdi faizlerin aşağı doğru seyredeceği bir dönemde, ki bu yüzde 250 baz puanlık faiz indiriminin önümüzdeki yılın ortasına kadar en azından her dönemde devam edeceğini söyleyebiliriz. Beklenti o yönde. Dolayısıyla bankalar şu anda mevcut seviyede olabildiğince kredi kullandırıp karlılıklarını maksimize etmeye, artırmaya çalışıyor diye düşünebilir miyiz? Tüketiciler açısından bakıldığında gerçekten de tüketici kredileri kullanmak bir geçim sıkıntısının getirdiği bir zorluktan mı kaynaklanıyor? Yoksa ileride fiyatların hala artacağını düşünüp önceden almaya yönelik mi bir yaklaşım? Bunu nasıl görmek, nasıl değerlendirmek
lazım? Birçok sebep olabilir. Şimdi burada bir kere tıkanmış kredi kartları limitleri var. Yani kredi kart limitlerinin artık sadece orada gelen faizi karşıladığıyla alakalı çok yerden haber alıyoruz. Yani insanlar artık sürekli o kart limitlerinde, hatta bu anlamda özellikle genç jenerasyonun tüketim alışkanlıklarını değiştirmiyor olmasından dolayı ben çok sayıda ailede, yani gençlerin kredi kartı kontrolsüzlüklerini dizginleyebilmek için farklı yöntemler aradıklarını biliyorum. Orada bu tüketici kredilerinin yüksek faizli onlar. Yani onları nasıl ödeyecek insanlar, o da ayrı bir hikaye. Yani orada bir şey var. Sıkışmış kredi kartlarının çözümü olabilir. Gerçekten ihtiyaçları olabilir. İnsanlar birbirine
kredi borç vermiyor. Kredi kartlarıyla yapılandırma kararı çıkmıştı biliyorsunuz.
Evet, yapılandırma kararı
çıktı. Devam ediyor hala.
Kredi kartını yapılandırdığınız zaman sizin ihtiyaçlarınız devam ediyor. Yapılandırdınız, ödemeye devam ediyorsunuz. Eğer ilave limitiniz yoksa, herhangi bir yerde limitiniz yoksa sıkışıp kalıyorsunuz orada. Dolayısıyla onları çözeceksiniz. Yani sadece yapılandırma değil, farklı bir enstrümanla onların kapanıp o limitlerin bir şekilde açılması lazım. İnsanlar tekrar o harcamalarını yapsın. İşte orayla alakalı da, yani oranın genişlememesi açısından da biliyorsunuz, daha önceden BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın şeyler vardı. Kredi kart limitleri kişilerin gelirleriyle birebir ilişkilendirilerek orada bir sıkı rekabet var. Hatta bununla ön alan bankalar ciddi de mesafe kat ettiler. Rakiplerini evet, bir anlamda burada yıkıcı rekabetle geri itelediler. Çünkü bazen böyle geliyor. Bankada mesaj geliyor. Diyor ki kredi kart limitinizin artırmasını ister misiniz? Evet diyorsun bas. Ama bunun olabilmesi için diyor işte başka bankalardaki limitlerinizin iptal edilmesi gerekiyor. Sen söyledin bana, ben sana bir şey söylemedim. Oradaki tam bir hani maymuna bak ya da cambaza bak hikayesi gibi yani. Sen gönderiyorsun mesajı bana, ben de gayri ihtiyari tamam diyorum, arttır diyorum. Ondan sonra başka bankadaki limitlerinizi iptal et diye.
Şunu da biliyorsunuz değil mi? O tür artır tıklamalarının KKB skorunu da düşürdüğünü biliyorsunuz değil mi? Evet, yani işte sizden giden bir talep eğer karşılanmamışsa KKB puanınızı aşağı çeker.
Evet, yani o da tam kendi içerisinde bir şey, komedi yani. Banka size limitinizin artırmasını teklif ediyor. Ondan sonra neyse, az önce sorduğunuz soruya döneyim tekrar. Tüketici kredilerindeki artış eğilimi, yani BDDK verilerine baktığımda çok kuvvetli değil. Ama bankalar orayı teşvik ediyor mu? Evet ediyor. Oradaki düşünce de şu: şu anki yüksek fiyatlardan insanlara uzun vadeli netice itibariyle ürün, yüksek fiyattan ürün satmak istiyor banka. Türkçesi o.
Evet.
Ve riski tabana yayıyor. Kurumlardan da. Çünkü büyük bir firma battığı zaman ya da konkordato ilan ettiği zaman oradaki riskle binlerce, on binlerce insana yayılmış olan risk aynı değil. Hepsinin aynı anda ödememesi gibi bir söz konusu değil. Ödemeseler bile onların tahsil edileceğiyle alakalı, ya maaşlarıdır, ya ailedir, ya kefilleridir. Yani burada bir risk yönetimiyle alakalı bankacılığın üretmiş olduğu
mekanizmalar var.
Onu çok böyle hani
sigortalar var.
Ne oluyor acaba bağlı diye böyle, evet, hani piyasalar gelişiyor, işte insanların tüketim talepleri mi arttı? Bu bir fırsattır. Kurumların çekingen olduğu yerde bireylerin üzerinden gitmesi bankadan son derece normal, anlaşılabilir bir şey. Aslında burada tabii şu dijital bankalarla beraber, yani onların sadece bireylere yönelik çalışıyor olmaları, aslında bireysel bankacılıkla alakalı önümüzdeki dönemde çok ciddi bir rekabetin olacağını, çok farklı bir rekabetin olacağını gösteriyor. Çünkü baktığınızda yani son dönemde ben artık sayamadım kaç tane dijital banka kurulduğunu, kuruluş izni alıp faaliyete geçenlerin kaç tane olduğunu.
Normal faaliyet izni alanında var.
Evet.
Şey olarak ödeme şirketlerinin sayısı da çok arttı. Elektronik para şirketlerinin sayısı çok arttı. Yani burada bir sadeleşme, birleşmeler mi olacak? Bazıları piyasadan çekilecek mi bilemiyoruz. Ama son dönemde bankalarında hem ödeme şirketleri kurma yönünde bir istekli hareketleri var, hem de kendi dijital bankalarını kurma. Halbuki o banka içerisinde dijital bir banka var, hepsinin
var,
bankası,
evet,
var. Ancak onu ayırma ihtiyacı var. Sanıyorum oradaki müşteri yapısı ve karlılık yapılarını bozmadan dışarıda yeni bir alan oluşturarak rekabette, artık rekabette bu mevzu bana göre rekabette öne çıkma değil, rekabette konumunu korumaya yönelik adımlar diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Şimdi o da var tabii ama şuradaki bir realite. Yani şimdi belli dönemlerde insanların işte banka sahibi olma, biliyorsunuz bir dönemde
çok büyük prestijdi. Yani.
Çok büyük prestijdi. Bir dönemde de ismini de söyleyeyim, yani buradan kulaklara da çınlasın, Tevfik Bilgin döneminde yerli hiçbir gruba banka kurdurtmayacağım diye bir şey vardı o dönemde. Yani kendi değerlendirmesi şeydi, yani yeterince güçlü sermayeler yok. Dolayısıyla yeterince güçlü sermayesi olmayan grupların banka sahibi olması ilerleyen zamanda problem çıkarır düşüncesiyle öyle bir algı vardı. Ve o dönemde yani kimseye izin vermediler. Sadece hatırladığım kadarıyla bir Odeya Bank'a izin vermişlerdi yabancı olarak. Oradan buraya geldiğimizde bir taraftan yatırım bankaları, bir taraftan dijital bankaları, öbür taraftan işte katılım bankası, katılım esaslarına göre faaliyet gösteren yatırım bankaları,
dijital bankalar,
katılım bankaları, yani hepsinde bir artış var. Yani bu baktığınızda yani bu işi yapan insanlar netice itibariyle ekonomik anlamda yani doğru düşündüğü kabul edilen insanlar. Bu bir fırsat, yani onlar için de bir fırsat, ama dönüp baktığınızda bu rekabet kime nasıl fayda sağlar? Dijital banka olunca daha maliyetleri düşük gibi duruyor. Fakat oradaki en temel problem şu. Yani bir perakende zincirinin arkasına bir dijital bankayı eklemek akıllıca bir şey. Bizim de önemli bir hayalimizdi,
evet,
biliyorsunuz,
evet,
o. Ama hiç şey olmayan, arkada verisi olmayan, perakende de bireylere dokunmayan bir yapının sıfırdan gelip piyasadan ben data toplayacağım ve o datalar üzerinden müşteri edineceğim demesi çok uzun bir süreç. Yani stratejik anlamda ilk adımının, ilk düğmenin yanlış iliklendiğini söyleyebileceğimiz kaç tanesinde bu anlamda veri var diye baktığımızda yani çok azının o veriye sahip olduğunu görürüz. Ama bir tarafta bankanın içerisinde, yani şu an büyük konvansiyonel bankaların içerisinde var olan dijital birimlerin ayrılarak başka bir banka haline dönüştürülmesi, o çok anlamlı geliyor bana. Veri var çünkü orada. Hatta bunu ilk yapanlardan bir tanesi işte Finans Bank'ın içerisinde diye, o zamanki şeyiyle şu an QNB. Yani yıllardır zaten bunu yapıyorlardı. Yani ayırdığında aslında çok fazla bir şey çıkmadı ortaya. Yani bu değişen zamandaki ihtiyaçlara göre önümüzdeki dönemde şunu göreceğiz. Bireysel bankacılığın, özellikle private banking dedikleri özel bankacılık, yani tasarrufu fazla olan, özel hizmet isteyen ama işte bir lüks donatılmış bir şubeye gelmek yerine kendi bulunduğu yerde fark edilip ona hizmet veren bankaların sayısında bir artış olacaktır. Önümüzdeki dönemde onu da göreceğiz.
O dönemde hatırlarsanız biz bankacılık yaptığımız dönemde finansal bir ekosistem oluşturmak gibi bir hedefimiz vardı.
Evet.
Şu anki baktığım zaman bankalarda belki buna yönelik ipuçları var ama çok da şey değil, belirgin ve adı konulmuş bir şeyde, gelişmede göstermiyorlar.
Şimdi orada hani bir hayalimiz olduğu için o hayalin ne kadar gerçekleştiğini biz gerçekleştiremedik ama başkaları bizim hayalimize ne kadar yaklaştı diye baktığımızda hızla ilerleniyor, onu gördük. Hatırlarsanız o dönemde en çok kullandığımız mottolardan bir tanesi, çok sevmemekle beraber ama netice itibariyle dünyaya şekil veren adamlardan bir tanesi, Bill Gates'in, bankacılık her zaman olacak ama bankalar olmayacak
evet.
İfadesi vardı ve o adım adım ilerliyor yani. Şu an bankacılık devam ediyor, dolu dizgin devam ediyor. İşte ihtiyaç fazlası, ihtiyaç şeyi, ödeme sistemleri, bunların hepsi yeni teknolojilere getiriyor. Ama bankacılık şekil değiştiriyor. Bu değişen şekle adapte olamayanların hiç şansı yok. Yani o kadar hızlı değişiyor ki, karlılıklar o kadar hızlı tükeniyor ki, onu görmeyen yapıların yani ayakta kalma şansları da yok.
İşte gömülü finans, gömülü sigorta tabirleri var. Bu noktada da adım atılıyor. Ancak bakıldığı zaman biraz rekabeti öne çıkaran değil, biraz mahcup adımlar gibi duruyor.
Yani mahcup adımlar mı onu bilmem. Fakat özellikle genç jenerasyonun, yani bizim hiç adını sanını duymadığımız şeylerde, ödeme sistemleriyle, işte wallet uygulamalarıyla, cüzdan uygulamalarıyla ve fintech'in değişik versiyonlarıyla kafa yorduklarını görüyoruz. Bir de şu var, yine teknolojiyle beraber yapay zeka da bu işin içerisine dahil olduktan sonra dünyanın her tarafında işlem yapabilir hale gelmek, insanların artık yani böyle klasik alıştığımız usulle hareket etmelerinin çok ötesine geçirdi. Onu da görmek icap eder.
Evet, tabii bu şeyi konuşurken kriptoları falan da konuşmak lazım. Peki Ünsal Bey, borsa konusunda neler söylersiniz? Halka arzla ilgili çalışmalar tekrar piyasadan hızlanacağını görüyoruz. Hazırlıklarını hızlandıran yapılar, şirketler var. Borsa seviyesi neler olur? Tabii tavsiye anlamında değil. Beklentilerle birlikte halka arz tarafını da yorumlar mısınız?
Genel anlamda yorumladığımızda şu var. Yani o bir alternatif. Yani kriptolar gibi, altın gibi, diğer klasik geleneksel yatırım araçları gibi borsada bir alternatif. Yani insanlarımız orayı sevdikleri zaman tam seviyorlar. Küstükleri zaman da tam küsüyorlar. Halka arzların yoğun olduğu dönemlerde hatırlarsanız böyle hesap sayısı inanılmaz artmıştı.
8,5 milyona çıkmıştı.
Evet, 8 milyon üzerine çıkmıştı ki orada birçoğunun, yani birçoğunu demeyelim ama önemli bir kısmı bir kişinin etrafında aile fertlerinin hepsinin hesap açmasıyla alakalı bir şeydi. Önemli değil, hesap açılmasına bakmak icap eder. Sonra aynı hızda küsüp içlerine kapanma. Şimdi bu öyle akşamdan sabaha değişebilecek bir hadise değil. Fakat özellikle bu kriptolarla beraber insanların kolay kazanma, hızlı kazanma isteği inanılmaz depreşmiş vaziyette. Borsa açısından baktığımızda borsa özellikle şirketler açısından inanılmaz güzel bir finansman mecrası. Firmalar burayı göz ardı edemezler. Belli bir büyüklüğün üzerindelerse, eğer kurumsallaşma anlamında da kendileri üzerinde de bir baskı hissetmiyorlarsa onu muhakkak uygulayıp hayata geçirmeleri icap eden bir alan. Yatırımcılar açısından baktığımızda da yatırımcıların eğer uzun soluklu bakıyorlarsa ve böyle günübirlik hareket etmeyeceklerse ve günlük ihtiyaçları olmayan bir paraları varsa onlar için ideal bir zaman. Zaman derken mecra anlamında yer. Dolayısıyla inişler çıkışlar olacaktır. Şu anda baktığımızda yabancıların henüz daha Türkiye'ye böyle oluk oluk gelmediği bir dönemdeyiz. Geldiğinde önce büyük hisseler olmak üzere, yani bedel olarak büyük hisseler olmak üzere sırayla bütün her tarafa yayılacak bir artış olma ihtimali, potansiyeli taşıyoruz. Ne zaman? Herhalde yılın ikinci çeyreğinden sonra olabilecek hadise. Çünkü ilk çeyrekte özellikle bu enflasyonun düşüşüyle alakalı Merkez Bankası'nın aldığı kararla bunu ilk anda böyle bir sevinçle karşıladı. Biliyorsunuz asgari ücretle alakalı açıklama yapınca o gün banka hisselerinin %6 artış oldu.
Evet.
Şimdi diyorsunuz asgari ücretle banka hisseleri arasında nasıl bir bağlantı var? Hemen şu şey yaptı, tamam faiz düşecek. Asgari ücret fiyatı belirlendi, %30 dendi. Enflasyon beklentisine uygun bir asgari ücret, buna uygun da enflasyon beklentisi ve politika faiz oranı düşecek. Bu da bankaların karlılığını arttıracak. Niye? uzun vadeli yüksek fiyattan satmış oldukları kredilerin karşılığında kısa vadeli fiyatı düşecek olan bir kaynak yapısından bahsediyoruz. Sonra ikinci gün ne oldu? İkinci gün aynı hızla satış geldi oraya.
Evet, realize edildi.
Buna kapılmamak icap eder. Yani haber geldiğinde realize olur. İlk baştan işte söylediğimiz. Önceden satın alın, haber geldiğinde realize olur. Haber geldiği andan itibaren o varlığın yukarı gitme ihtimali zayıf. Çünkü önceden satın alındı. Şu an borsada yaşadığımız da o. Yıl sonu düzeltmeleri var. Yani yıl sonu istinaden kimiler çıkıyor, kim pozisyonu değiştiriyor. Ama uzun vadede izlenmesi gereken bir yer. Firmalar açısından da kesinlikle eğer şartlar uygun duruyorsa gündemlerini alması gereken bir alan olarak duruyor burası. Hem kurumsallaşmak açısından hem de ihtiyaç duyulan kaynağın sağlanması açısından.
Piyasaların sevdiği bir hafta oldu diyebilir miyiz?
Çok da öyle diyemeyiz. Yani bir başlangıç, bir yüksek, yani derinliği çok olan, oynaklığı çok olan bir dönemdeyiz. Ama mesela Amerika'nın kapalı olduğu bir gün bizdeki borsanın %2, %3 gitmesinin çok fazla bir anlamı yok. Kendi kendimize top çevirmiş olduk. Amerika'nın açıldığı gün Londra kapalıydı. Gene istenen uluslararası ilgi yoktu. İşte bundan sonraki süreçte o ilgi alakaya bağlı olarak gelecektir. Sadece şunu söylemek icap eder. Trump gelişiyle beraber Amerikan borsalarında o haberlerin realize edilmesi, onun da dalga dalga bütün borsalara etkilemesi bekleniyor. Dolayısıyla Ocak ayında insanların temkinli olması gereken bir dönem olduğunu da not olarak düşmüş olalım ve bu mevzuyu da burada bırakalım. Çünkü dediğim gibi çok derinlemesine incelenmesi gereken bir mevzu. Böyle yüzeysel geçerek insanlara çok fazla bir şey anlatmak mümkün değil. Süre bitti mi diyorsunuz?
Evet.
Başta değinmediğimiz başlık ne var? Çok başlık var ama bu kadar yeter diyorsunuz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Bu hafta ağırlıklı olarak asgari ücret ve düşürülen politika faiz oranının ekonomiye etkilerini konuşmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.